Etel'de Food Podcast'a hoş geldiniz. Ben İrem. Yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Kendim 20 yıl kadar yeme bozuklukları çektikten sonra iyileştim ve herkesin, isteyen herkesin iyileşebileceğine can gönülden inanıyorum. Bu podcast'te yeme atakları, kısıtlı yeme, bulumiya yani yediğimizi kusma, sezgisel yeme ve diyet kültürü hakkında dobra dobra konuşacağız. Ama tabii bu konuşmalar hiçbir zaman psikolojik ya da tıbbi bir yardım tutmaz. Eğer psikolojik ya da tıbbi yardım ihtiyaç duyuyorsanız lütfen gerekli araştırmayı yapın ve en kısa zamanda yardım alın. Hoş geldiniz podcast'imize. Bugün günlerden 30 Ocak 2024 Salı günü. Dün hazırladım podcast'ı ama kayıt etmeye hiç vaktim olmadı. O yüzden bugün kaydediyorum. Saat 6.25 geçiyor. Akşam oldu neredeyse. Birazdan yemek yiyeceğiz. Seanslarımı bitirdim ve dedim ki İrem otur kaydet podcast'ini. Çünkü sizden çok güzel reaksiyonlar geliyor. Çok fazla dinleniyor. Çok teşekkür ederim. Umarım hepinize teker teker yardımcı olabiliyorumdur. Bir yerlerde kendinizden bir şeyler bulabiliyorsunuzdur. Bir yerlerde bulduklarınızdan yalnız olmadığınızı bu yolculukta hissettirebiliyorumdur size. Takip edenler belki Instagram'dan biliyorlardır. Ocak ayının başında bir yıllık bir sürece başladım. Yeme bozukluklarının Amerika'daki en prestijli okullarından biri olan, belki de en prestijli okul olan CCI'ye başladım. Eğitime çok önem veriyorum. Çünkü bu alanda da her şey değiştiği gibi bu alanda da bir şeyler değişiyor. Yeni teknikler oluşabiliyor, yaratılabiliyor, yeni fikirler oluşabiliyor. Kendimi update etmeyi çok seviyorum. Bu benim biliyorsunuz passion'ım. Yani böyle çok severek yaptığım, böyle çok isteyerek yaptığım, severek yaptığım işim aynı zamanda hem passion'ım hem işim, tutkum. Passion sanırım tutku. Hem tutkum hem işim hem kariyerim. O yüzden hem çok şanslı hissediyorum. O yüzden bu konuda çalışırken de okurken de hiç yorulmuyorum. Geceler boyunca, saatler boyunca oturup çalışabiliyorum. O yüzden bir bu okula da gideyim istedim. Belki bilmediğim bir şeyler öğrenirim. Belki bir şeyleri tekrarlarım. Ama bu okul diğerlerinden farklı olarak dünyada böyle 3 okul var. Yeme bozukluklarında bir tanesi tedavi görmüş koçların eğitimi, diğeri tedavi görmemiş yani yeme bozukluğu çekmemiş olan koçların eğitimi. Ben yeme bozukluğu çekip tedavi görmüş ve iyileşmiş koçlar listesindeyim, grubundayım. Onların eğitimi daha değişik oluyor. Bizim eğitimimiz daha değişik oluyor. Hiç yeme bozukluğu çekmemiştense. Niye? Çünkü bir kere bu yolculuğun içinden geçtik. Bunu biliyoruz. Sizin anlattıklarınız bize yabancı değil, çok tanıdık. O yüzden sizden ilişki kurmamız, sizi anlamamız, aynı dili konuşuyormuşuz gibi oluyor. Bir tanesi bu. İkincisi de görüşmeler, başvuru süreci çok uzundu. Niye? Çok fazla referans aldım geçmiş danışanlarımdan, iyileşmiş danışanlarımdan da. Hepinize çok teşekkür ederim eğer dinleyenleriniz varsa. Hem referans mektupları yardım etti hem de görüşmeler, ön görüşmeler yaptılar benden. Bu görüşmelerden çoğunun amacı da benim iyileştiğimden emin olmaktı. Çünkü bu süreçte yatılı yeme bozukluğu tedavisi yapılan yerler var burada. Oralarda da koçluk yapabilme izni veriyor bize bu lisans. Tabii ki de çok zorlu bir süreç oralar. Oralarda koçluk yapmak. Her türlü yeme bozukluğunun her türlü aşamasını görüyorsun orada birebir. Ve emin olmak istiyorlar senin yeme bozukluğunun sesinin geri dönmeyeceğinden, sağlıklı kalacağından. Uzun lafın kısası gerçekten iyileştiğinden emin olmak istiyorlar. Şimdi ben bu okuldayım. Başladım dediğim gibi 3,5 hafta önce. Burada da bir ödevimiz vardı. Ödevlerden bir tanesi de bu da işte kendine ilgili olan sorulara iyileşme sürecinde kendine ilgili sorulara cevap vermek. Sen nasıl iyileştin? Nasıl yollardan geçtin? Bunu öğrenmekti. Ona cevapladım. Bu arada Instagram'dan da gelen, takipçilerden de gelen çok özelden mesajlar var. Sen nasıl iyileştin? Benim iyileşme sürecimle ilgili çok sorular var. Bir taşla iki kuş olsun. Buna da cevap vereyim istedim. Yani bugün benim hakkımda konuşacağız birazcık. Birinci soru, vücudun iyileşme sürecinde değişen vücudundan nasıl barışık yaşadın? İlk soru bu. Sizden de çok geliyor bu soru. Değişen vücuda nasıl tepki gösterdin? Ondan nasıl barıştın? Nasıl onu kabul ettin? Gibi. Öncelikle bu barışıklık demeyip de kabullenmek demek. Her gün vücudumu sevmedim. Şu anda da her gün vücudumu sevmiyorum. İyileşmiş olmak demek her gün vücudundan aşk yaşamak demek değil. Benim de vücudumu iyi hissetmediğim günler oluyor. Bu sadece insani bir şey. Yani hiç yeme bozukluğu çekmemiş birinin de kendini süper hissetmediği günler olabilir. Bu normal bir şey. Ama biz farklıyız. Yeme bozukluğu çekip iyileşip nasıl vücudumdan barıştım? Barıştım. Onu yargılamaktan vazgeçtim. Ve bu süreçte meditasyon ve günlük tutmak gerçekten, hani doktor reçete verir, antibiyotik işte akşamları 6'da kullan der, akşamları 6'da antibiyotik kullanırsın ya. Bu süreçte günlük tutmayı ve meditasyonu günlük rutinimin olmazsa olmazı haline getirdim. Yani saatlerim çıkıyorum, günlüğümden çıkıyorum. Ne bileyim, hafta sonu bir yerlere mi gidiyoruz, günlüğümü götürüyorum. Ne olursa olsun, hiç vaktim olmasa bile günlüğüme yazmaya ve her gün oturup içimdeki İrem'den kalmaya çok özen gösterdim. Gerçekten atladığım tek bir gün bile olmadı ilk dönemde. O kadar acayip ki, çünkü hani fiziksel olarak vücudum tepkiler veriyordu artık yaşadığım yeme bozukluklarına. Yani işte dişlerimde erozyonlar oluyordu. Saçlarım dökülüyordu. Kendimi çok enerjisiz hissediyordum. İyi hissetmiyordum. Olduğum yerde uyuyakalıyordum. Zombi gibi yaşıyordum. Son dönemlerde işte kalbimde palpitations dediğimiz böyle çarpıntılar olmaya başlıyordu. Yani gerçekten ölmekten korkuyordum birazcık, ama ölme korkusu bile iyileşmeme motivasyon olmuyordu. Çok enteresan bir şey. Yani kısa dönemli bir belki o davranışlardan, yeme bozukluğu davranışlarından vazgeçiyordum. Ama hemen sonrasında o ilk korku, bana bir şey olur mu korkusu geçtikten sonra ben o davranışlarda, davranış bozuklukları da daha doğrusu geri dönüyordu. Ben meditasyondan ve günlükten önce oturup meditasyon yapıyordum, sonra da günlüğüme yazıyordum. Kendimde iyileşmeye değer bir şeyler buldum. Kendimi yeniden keşfettim. Kendimi yeniden sevdim. O İrem'den tekrar barıştım. O çocuk İrem'den tekrar barıştım diyeyim size. En büyük şey o oldu. Değişen vücuduma meraklı gözlerle ne yapıyorsun diye ondan konuşarak bakmayı denedim. Onu yargılamaktansa. İşte bak şişmanlıyorsun, işte bak şiştin, işte sindirim fonksiyonların iyi çalışamıyor, şiş geziyorsun, ödemlisin falan değil de merakla, biraz şefkatten bakmayı denedim. Gerçekten de hem aldığım seansların, yeme bozukluğu seanslarının, hem meditasyon hem de günlük tutmanın çok büyük yararını gördüm. Ruhumuz iyileşiyor bu dönemde. Ruhumuz iyileşirken organlarımız da iyileşiyor. Derimiz de iyileşiyor. Kalbimiz de iyileşiyor. Değişen vücudum bunların proof'u, yani bunların göstergesi gibi kabul ettim değişen bedenime. Bak, değişiyor. Bu değişimi de görebiliyoruz. Bunu güzel bir şey olarak algılamayı seçtim. Ve bu dönemde rahat giysiler, yumuşak, rahat, bol giysiler de olmazsa olmazlardan gerçekten. Peki ataklar geldiğinde bunların geçmesini beklerken nasıl oturdun bu hislerle diye sormuştu hocamız. Siz de soruyorsunuz bazen. Ben de soruyorum, bunu da cevap vereyim. Hiç kolay bir süreç değil. Gözyaşları. Bağırıp çağıran çok insan değilimdir ama yastıkları böyle punch yaptığımı, yumrukladığımı çok net hatırlıyorum. O oldu. Gözyaşları çok oldu. İlk adım ama mutfaktan çıkmak. Yani o atak isteği geldiğinde ilk yaptığım şey atak yaşayacağım odadan, ki burası genelde hepimiz için mutfak sanırım, mutfaktan çıkmak oldu. İşte kimimiz dormlarda yaşıyor, o üniversite öğrencisi falan olanlar. Yatakhane mi derler oraya? Yatakhanelerde yaşıyor. Yurtlar, pardon, yurtlarda yaşıyor. Eğer atak yaşadığın yer yurtsa yurttan bir an önce çık. Mutfaktan bir an önce çık. Ve kendime söylediğim şeyler vardı. Mantralar vardı. Biz artık bunu yapmıyoruz İremciğim. Kendime hep İremciğim diye konuştum ben bu arada. O dönemde. Artık biz onu yapmıyoruz İremciğim. We can do hard things diyordum kendime. İngilizce söylüyordum nedense. Zor şeyleri başarabiliriz İremciğim. Hadi İrem. Hadi bebeğim. Biz yaparız. Bak güvendeyiz. Geçecek. Kendimden hep şefkatli bir tonda konuştum. Biz diyordum. Çünkü biz gerçekten birkaç parçadan oluşuyoruz biz. Yeme bozukluğu benim parçalarımdan bir tanesi. Sağlıklı benliğim de yeme bozukluğu benim parçalarımdan bir tanesi. O yüzden biziz. Biz halen biziz. Yapabiliriz. Zor şeyler yapabiliriz. Geçecek. Güvendeyiz. Ve eğer konuşabilecek biriniz, bir arkadaşınız, bir partneriniz, bir koçunuz, bir terapistiniz varsa bu dönemde, onlarla konuşmak, onlara duygularınızı anlatmak, onlara çok şu anda acı içinde olduğunuzu ve zor bir durumda olduğunuzu söylemek, siz yargılanmayacağınızı bildiğiniz kişilere söylemek, yalnız yargılanmayacağınızı bildiğiniz kişilere açılmak çok faydalı olabiliyor bu dönemde. Başka bir soru, işte kendi söylediğin cümleler var mıydı bu dönemde? Demin de söylediğim gibi, evet vardı. We don't do that anymore. Biz artık bunu yapmıyoruz. İrem, biz artık bunu yapmıyoruz. Bu artık biz değiliz. Bizi biz yapan şey artık bu değil. Bunu artık yapmıyoruz. Come on baby, we are safe. This feeling cannot kill us. Başka bir tanesi. Hadi bebeğim. Yaparız biz bunu. Güvendeyiz. Evet, bu duygular şu anda bizi çok rahatsız eden duygular. Ama geçecek. Biliyorsun. Geçecek. Bir tanesi de yeme bozukluğunun, belki çok özele girecek bu ama yeme bozukluğunun adı Pita'ydı. Niye bilmiyorum. Peta diye yazılıyor. Teta'ydı benimkinin adı. Adı vardı yani. Peta'ya soruyordum, neyim var? Ne istiyorsun? Neye ihtiyacın var? Çünkü Peta ayaklandığı zaman, Peta'nın sesini çok duyduğum zaman benim hayatımda bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Ya stresliyimdir ya üzüntülüyümdür. Yani bir inişli çıkışlı bir şey vardı. Pita'ya soruyordum. Neyim var? Neye ihtiyacım var Pita? Ama judgment yok, yargılama yok. Yani hep sevgi ve şefkatli bir yerden geliyordu sesim. Peki hiç vazgeçmek istedin mi? Evet, çok vazgeçmek istedim. İyileşmeden, tedaviden çok vazgeçmek istedim. Çok pes etmeye yaklaştığım zamanlar oldu. Zaten vazgeçmek çok da yaptım yani. Ben her gün bundan vazgeçeceğimi düşünerek uyandığım için her gün vazgeçeceğimi düşündüm. Sonunda ama 30'lu yaşlarımın sonuna doğru vazgeçmedim. Artık o süreç o zaman bu zamanmış dedim. Nasıl dedim bunu? Çünkü artık çok yorulmuştum. Yani her kaloriyi hesaplamak, her yaktığım kaloriyi, aldığım kaloriyi hesaplamak, işte yemek saatleri, sosyalleşmemin ona göre o yemeklerimin çevresinde olması, eğer Sosyalleşirsem ve ipler elimden kaçarsa, tırnak içinde kullanıyorum, bunun hemen bir atağa dönüşmesi, kendimi o kadar zora sokmam, o kadar yormaya başladı ki artık. Ne adam akıllı sosyalleşebiliyordum, ne çıktığım tatilden zevk alabiliyordum, ne çocuklarımla istediğim gibi kaliteli zaman geçirebiliyordum, ne eşimle istediğim gibi dışarı çıkıp bir yemeğe çıkabiliyordum, bir şarap içebiliyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Yani kendime kurduğum bir kafeste yaşamaya çalışıyordum ve 30 yaşlarımın sonundaydım. Anladım ki, sonunda dank etti ki, ben 40'lı yaşlarımı da, 50'li yaşlarımı da, 60'lı yaşlarımı da kalori hesaplayarak, adım sayarak, kendimi insanlardan izole ederek, tatillerimi spor rutinimin çevresinde kurarak, zevk almayarak, dondurma yemeyerek, oranın lokal yemeklerinden tatmayarak geçirmek istemiyorum. Yeter. Yeter noktasına vardım yani. Bir başka soruda yeme bozukluğu davranışlarını paylaştın mı? Ne demiş? Pardon, özür dilerim. Yeme bozukluğu İngilizce, çünkü İngilizceden çeviriyorum size bu arada, sorular İngilizceydi. Yeme bozukluğu davranışlarını başkalarından paylaştın mı? Utandın mı? Korktun mu? Ben yeme bozukluğu davranışlarımı kimseye söylemedim. Yani ne bileyim, üniversite yıllarımda İtalya'da yaşarken o da arkadaşım yoktu. Ev arkadaşım bile bilmiyordu. Daha sonra evlendim. Yeni ev arkadaşım, sevgilim bilmiyordu. Çocuklarım oldu. Onlar bilmiyordu. Ben söylemeyi seçene kadar yeme bozukluğu davranışlarımı kimse bilmiyordu. Kimse bana yardım edemez gibi geliyordu. Çok utanç verici bir şey gibi geliyordu bunun benim yaşamam. Yani bende bir anormallik var ve utanılacak bir şeymiş bu gibi geliyordu. Yargılanmaktan çok korkuyordum. İğrenç hissetmekten korkuyordum. Çünkü kendimi zaten yeterince yargılıyordum. Zaten kendimi çok kötü hissediyordum. Başkaları tarafından da böyle hissettirilmek istemedim. Ama öyle bir yere vardım ki, demin de söylediğim gibi, İremcim, İremina, arkadaşlarım bana İremina der. İremina, sen bu işten kendi başına çıkamayacaksın noktasına vardım. Hadi yardım al. Yani 20 senedir aynı şeyleri yapıyorsun. Her sabah uyanıp bunu yapmayacağım diyorsun. Gene yapıyorsun. Bir şeyleri gerçekten farklı yapalım ki farklı sonuç elde edelim noktasına vardım. Ben kendimden daha büyük bir şeyden uğraşıyordum. Ve yardıma ihtiyacım vardı. Artık yardıma ihtiyacım vardı. O noktaya vardım. Dönüm noktası oldu mu şey boyunca demiş, tedavilerinde dönüm noktaların oldu mu? Evet, benim dönüm noktalarım çok oldu ama en büyüğü, sanırım en büyüğü, kırmızı saten elbisem. Bunu danışanlarım eminim duymuşlardır benden. Belki siz de duymuş olabilirsiniz dinleyici olarak. Kırmızı saten elbise, Allah'ım. Kimse öyle bir elbise almasın. Vücuduna yapışan saten bir kırmızı bir elbise almasın. Lütfen. Benim iyileşmemin tarihi, yeme bozukluğu davranışlarında bulunmadığım tarih 1 Kasım tarihi. 1 Kasım tarihi, tabii ki de yıllar öncesinden bahsediyorum. Ve 7 hafta geçmiş üzerinden, aralığın işte 3. haftası falan. Hiçbir yeme bozukluğu davranışta bulunmamışım. Zor zamanlardan geçiyorum, geçmişim. Ama 7 hafta benim için çok büyük bir zaman. Yani ben 7 haftayı hani en son hamileliğimde falan görmüşüm. Öyle bir şey söyleyeyim size. Yani 7 haftayı bulmuşum ve kendimden çok gururluyum. Eve geldim. Öğleden sonra. Benim zaten hep ataklarım öğleden sonra eve geldiğim saatlerde olurdu. İşte akşamüstü, öğleden sonra. Eve geldim. Karnım acıkmış. Nasıl böyle kraker ve peynir benim en zaten hani zayıf noktam ya da korku yiyeceğim dediğim. Kraker ve peynir. Kraker ve peynir yemeye başladım. Önce peynir, sonra kraker. Hani o tatlar eşitlensin. Ve şöyle bir şey var. En önemli noktayı söylemedim size. Aralığın 3. haftası günlerden Perşembe, Cumartesi günü bir bala var. Yeni yıl balosu var. Ona gideceğiz. Kırmızı saten elbiseyi de o zaman giyeceğim ben. Günlerden de Perşembe öğleden sonra. Yani Cuma geçecek, Cumartesi günü balo var. Ve ben bu elbiseyi giyeceğim. Ve ben bu kraker ve peynirle bir atak yaşadım, yaşıyorum yani. Hani öyle bir şey diyeyim. Yemeye başlamışım, hızlanmışım. Ondan sonra işte tuzlu çok geldi. Şey çekmeceyi açtım, kurabiye aldım falan. Hani tat tuzlu, tatlı, tuzlu, tatlı falan diye gider ya atak. Ve durdum. Durdum. Ya bu atak tamamına ulaşacak, ömrünü tamamlayacak ya da şu anda duracağım. Evet, biraz tırnak içine konuşuyorum. O zamanki ruh halime göre geç kalmıştım birazcık. Hani biraz rahat olduğum bölgeden çıkıp biraz fazla yemiştim. Aslında ben yine tırnak içine konuşuyorum. İyi günlerimde hiç öyle fazla yemezdim. Hiç peynir de yemezdim, kraker de yemezdim bu arada iyi günlerimde. Ama onu yedim, biraz da fazla yedim. Karnım da şişti ama bir yerde durdum. Ya iki seçenek vardı önümde. Ya o 7 haftayı çöpe atıp bu atağı tamamlayacaktım. Ya da şu anda tam da olduğum yerde durup o 7 haftanın üzerine eklemeye devam edecektim. Ama dedim, nasıl durabilirim ki? Ben o kırmızı saten elbiseyi giyeceğim. Nasıl durabilirim? Nasıl ben bu vücuttan bu kadar yediğim kraker ve peynirle nasıl durabilirim? O kadar zor geldi ki. Çok zor. Ama gerçekten çok zor. Ağlamaya başladım. Titriyordum. Ellerim titriyordu. Çok net hatırlıyorum. Yere oturdum. Ve geçmesini bekledim. O atağın geçmesini bekledim. Geçecek İrem. Güvendesin İrem. Kendimden konuştum. Yani hani bunun kolay bir yönü yok. Kolay hiç. Yani diyorum ya, fiziksel olarak titriyordum ve ağlıyordum. Ama o benim için bir dönüm noktası oldu. Cumartesi günü o kırmızı elbiseyi de giydim bu arada. Ama hani o kırmızı elbise hala dolabımda duruyor bu arada. Giyinmek için değil ama. Ben bunu bir daha kendime yapmayacağım. Onun hatırlatması olsun diye duruyor. Bu da ilginç bir soru. Tartıdan nasıl vazgeçtin? Tartı benim hem en iyi arkadaşımdı hem de en kötü düşmanımdı. Tartıdan vazgeçmek benim için yaptığım en zor şeylerden bir tanesiydi. Hani zaten elbise kadar olmasa bile tartıdan vazgeçmek çok zordu benim için. Çünkü günde birkaç kere tartılıyordum. Yani sabah kalk, kahvaltıdan sonra tartıl, kahvaltının önce tartıl, akşam yemeğinden sonra tartıl falan filan. Anladınız siz. Nereye gitsem tartımı götüren bir insan. Yani bavuluma tartı koyan bir insanım. Hiç normal değil. Yeme bozukluğu koçum. Bana ilk dediğinde artık tartıdan yavaş yavaş vazgeçeceğiz. Haftada bir kere tartılacağız. Ki şu anda daha iyi, haftada bir kere tartılıyorum. Bu bir seçenek bu arada. Bazıları hiç tartılmadan daha güzel iyileşiyor. Bazıları haftada bir tartılmak daha iyi geliyor. Ben daha iyi geldiğini düşünüyordum o zamanlarda. Şu anda da bana iyi geliyor. Herkes farklı ama. Bunun doğrusu yok bence. Eşimden istedim, sevgilimden istedim. Lütfen tartıyı saklar mısın diye. Ve gerçekten ilk günlerde hani bir uyuşturucu bağımlısı evin içinde uyuşturucu ya da alkol bağımlısı evin içinde alkol arar. Hani nereye sakladı falan diye bakınır ya çevresine. Aynen onun gibi evin içinde tartı aradım ya. Tartı aradım. Yatakların altına baktım. Döşeklerin altına baktım. Hiç olmayacak çatı katına baktım. Tartı aradım evin içinde deli gibi. Ve bulamadım. Ta ki tartı günüm gelene kadar bulamadım. Bu böyle 3-4 hafta gitti. Ve sonunda ben haftada bir kere tartılmaya alıştım. Şimdi tabii ki de tartı saklı durmuyor. Tartı banyoda duruyor ama şimdi de haftada bir kere tartılıyorum. Kolay olmadı. Bu proseste, bu süreçte hiçbir şey kolay olmuyor. Ama mümkün mü? Mümkün. Yani gerçekten ben iyileştiysem gerçekten hepiniz iyileşebilirsiniz. Ama gerçekten istemeniz lazım. Çünkü kolay bir süreç değil. Yapsam mı acaba, iyileşsem mi değil. Artık iyileşeceğim. artık canınıza tak ettiği raddeye geldiğinizde iyileşiyorsunuz. Söz veriyorum, iyileşiyorsunuz. Ama gerçekten kararlı olmanız lazım. Çünkü anlattığım hiçbir şey dünden bugüne kolay olmuyor. Peki kalori saymaktan, işte koştuğun, ben koşmam gerçi de, yürüdüğün milileri, kilometreleri saymaktan, tartıdaki sayılara bakmaktan nasıl vazgeçtin? Bir kere koçum, canım, Julie benim için çok yardımcı oldu. Bu süreçte hiçbir zaman yanımdan ayrılmadı. Ve problemin benim vücudumdan ilgili olmadığını kabul ettim. Benim vücudum düşman değildi. Benim vücudum benim arkadaşımdı. Ben vücutsuz direm yoktu. Ve vücudumdan barışmaya dikkat edin. Vücudumu sevmeye değil, vücudumu beğenmeye değil, vücudumdan barışmaya karar verdim. Vücudumdan barışmaya karar verirken de çocuklarımı inceledim, biliyor musunuz? İki tane çocuğum var benim. 14,5 yaşında var tabii. O zamanlar o kadar büyük değillerdi. Onların nasıl yemek yediğini inceledim. Onların nasıl hareket ettiğini inceledim. Ne zaman karınları acıkıyorsa o zaman yiyorlardı. Ne zaman karınları doyuyorsa duruyorlardı. Tabaklarında yemek kalsa da en sevdikleri şeyi yeseler de duruyorlardı. Aç olmadıkları zaman bir şeyler yemiyorlardı. Ya da koşup oynarken kaç dakika koştum ya da kaç dakika ne kadar kalori yaktım diye hiçbir hesaplama ihtiyacı duymuyorlardı. Yani saatleri bile yoktu. Onların vücudu onlara intuition, yani sezgileri onlara acıktıklarını, doyduklarını, uyumaları gerektiği zamanı, koşmak istediğini, hareket etmek istediğini bedenleri onlara söylüyordu. Bu çok ilginç geldi çünkü benim bedenim onların bedenine sebep oldu. Ben doğurdum onları. Benim bedenim doğurdu onları. Benim bedenim niye bunları bana söyleyemesin diye düşünmeye başladım. Yani benim doğurduğum iki can, sağlıklı bedenleri, beyinleri bunları onlara söylüyorsa benimki de söyleyebilir. Ben de ona bir şans vermeye karar verdim. Kalori hesaplamak, adım saymak öyle gerçekleşti. Gerçekten çocuklarıma bakmayı, çocuklarımın bedenlerine güvendiği gibi ben de kendi bedenime güvenmeyi seçerek oldum. Hiç düşündün mü? İyileşemeyeceğini hiç düşündün mü diye soruyor bir diğer soruda. Her gün, 20 yıl boyunca öğleden sonra atak yaşadığım her gün iyileşemeyeceğimi düşündüm. Çok zor ya. Yani çok başarısız hissettirici bir süreç. Hani hem fiziksel yorgunluk var ama belki beyinsel yorgunluğu, ruhsal yorgunluğun daha da büyük. Yani her gün düşünsene, kendine söz vererek başlıyorsun ve her gün o verdiğin sözü bozarak bitiriyorsun. Çok zor. Kesinlikle yapamayacakmışım gibi geldi çoğu zaman. Her gün belki de 20 sene boyunca. Ama söylemekten mutluluk diyorum ki yanılıyormuşum. Yaptım. Yaptım. İyileştim. Başardım. Peki kendini bu süreç, tedavi süreci boyunca kendini nasıl motive ettin? Nasıl bu süreçte kaldın diye soruyor. How did you keep yourself accountable? Bu süreçte uzun vadede düşünmedim. Yani benim zaten mottom bu şu anda. Mantram bu iyileştirirken de, hani sizlere yardımcı olurken de mantram bu. Günden güne, öğünden öğüne iyileşiyoruz diyorum. Gerçekten öğünden öğüne. Yani 3 gün sonraki partide yiyeceğim şeyi düşünmedim. Şu anda saat, şu anda kaç, işte New York'ta saat 6:56 oldu şu anda. Şu anda akşam yemeği yiyeceğiz. Ben bunu podcast kaydedeceğim ve akşam yemeği yiyeceğiz. Şu anda yiyeceğim akşam yemeğine odaklandım. Yarın sabah edeceğim kahvaltıya değil. Şu anda ne yiyeceğim? Şu anda akşam yemeğinde ne var? Ne kadar yiyebilirim? huzurla yiyebilirim. Onu düşündüm. Bunu yersem, yarın sabah bunu yerim diye düşünmedim. Yani biz yeme bozukluğu çekenler hep bir sonraki öğüne şey yaparlar ya, planlar yerler ya. Onu planlamadım. Bir sonraki öğün. Ne? Akşam yemeği. Tamam, akşam yemeği. Şu anda akşam yemeğinde ne var? Pilav var, tavuk var, salata var mesela bizde şu anda, bir de çorba var. Ona odaklandım. Yarın sabah kahvaltı o zamanın endişesiydi. Bugün, bu akşam, bu öğün. Öyle iyileştim. Size de bunu çok öneririm. Yani çok uzun vadeli düşünmeyin. 3 gün sonra parti var, 4 gün sonra balo var, 5 gün sonra düğün var diye düşünmeyin. Bir sonraki menü. Bir sonraki öğün. Bir de kendim beni ben olduğum için, İrem olduğum için, İrem'in olduğum için, bazı şey için, canım arkadaşlarım. Onları düşündüm. Benim için, kendim olduğum için seven insanları düşündüm. Benim vücudumun onlar için hiçbir önemi yok. Benim olduğum kilonun, beni gerçekten seven insanlar için benim olduğum kilomun, nasıl göründüğümün hiçbir önemi yok. Gerçek sevgi böyle bir sevgi. Onları düşündüm. Çocuklarımı düşündüm. Sevgilimi düşündüm. Arkadaşlarımı düşündüm. Ben büyük bedende olsam, küçük bedende olsam, onların benim sevgime ihtiyaçları var. Benim de onların sevgisine ihtiyaçlarım var. Daha birlikte geçireceğimiz çok uzun yıllar olsun istedim onlarla birlikte. Bebeklerimin küçük ellerini çok uzun yıllarda tutmak istedim. Onların annesi olarak kalabilmek istedim. Özür dilerim. Galiba ilk defa alıyorum. Gitmek istemedim. Daha yok olmak istemedim. Sevdiğim insanların hayatında kalmak istedim. Sevdiğim insanlarla geçirecek vakitlerim olmasını istedim. Bu da son soruydu. Özür dilerim. Emotional bir gün. Duygusal bir gün. Duygusal bir seans oldu. Bugünlük bu kadar. Bu akşamlık bu kadar. Umarım bu bölümde kendinizden ve yaşadıklarınızdan bir şeyler bulabilmişsinizdir. Ve ufacık da olsa yeme bozukluklarından yaralanmış bir cana faydam dokunmuştur. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin. Unutmayın. Günden güne, öğünden öğüne iyileşiyoruz. Eğer iyileşmek için desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, ben yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Danışanlarımla online görüşüyorum. Bana Instagram'dan @entidiettv'den ya da web sayfamdan www.iremlazlı.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i faydalı bulduysanız, yorum bırakırsanız ve takip alırsanız, görünürlüğünü artırarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Tekrardan zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Sağlıcakla kalın.